kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtım ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Sylvester Bornard'ın Suçu, eserin adı Anatole French, Türkçe'ye çeviren Beyhan Kayıhan, türü roman, Pencere Yayınları 1. baskı Haziran 2003, ISBN nosu 975-8460-51x. Sayfa sayısı bu kitap 184 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Aralık 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak Anatole French, Sylvester Bonnard'ın Suçu. Bütün gücünü büyük şeylere ver aklını ve bil ki düşünce dünyanın tek gerçeğidir. Doğayı kendi boyuna yükselt ve tüm evren senin için yalnızca kahraman ruhunun bir yansıması olsun. Onurun için savaş, insana yakışan tek şey budur ve eğer yara alman gerekirse kanını iyilik getiren çiğ damlaları gibi saç ve gülümse. Ne yaptınız dedi bana. Aman tanrım siz ne yaptınız? Reşit olmayan kız çocuğunu ayartma, kaldırma, kaçırma. Başınıza tam bir bela almış bulunuyorsunuz. En iyisinden 5-10 yıllık hapis cezası sizi bekliyor. Aman tanrım diye bağırdım. Masum bir çocuğu kurtarmaktan 10 yıl hapis ha? Yasa böyle yanıtını verdi Bay de Cebri. Hukuk öğrenim görmüş olduğundan filan değil. Ama Lusanza Belediye Başkanı olduğum ve memurların bizzat aydınlatmak için bu konuda bilgi sahibi olmam gerektiği için ben mevzuatı oldukça iyi bilirim. Anlıyor musunuz aziz dostum Bay Bonnard? Monchet bir namussuzdur. Prefer denen kadın ise hayasızın biri. Siz de bir... Tam ifade edecek kelimeyi bulamıyorum. Anatole French'in bütün yapıtlarını yayınlama programı çerçevesinde Penguenler Adası, Thais, Kraliçe, Petukue, Kebapçısı, Dostumun Kitabı, Ermiş Claire'in Kuyusu, Baltazar, Küçük Pierre ve Bay Burgert Paris'te yayınlanmıştır. Yazarın öteki yapıtları yayınımızın programına uygun olarak yayınlanacaktır. Anatole French, Sylvester Bonnard'ın Suçu, 1. Bölüm, Odun. 24 Aralık 1849. Ayağıma terliklerimi geçirmiş, sırtıma da sabahlığımı giymiştim. Rıhtımdan esen soğuk rüzgarın gözümde oluşturduğu bir damla yaşı sildim. Parlak bir ateş çalışma odamın şöminesinde alev alev yanıyordu. Eğrelti otu yapraklarına benzer buz kristaller pencerelerin camlarını çiçeklendirilmiş gibi duruyor. Sen nehriyle köprülerini ve Louvre'yi görmemi engelliyordu. Koltuğum ve yürüyen masamı ateşe doğru yaklaştırdım ve Hamilcar'ın bana terk etmek lütfunda bulunduğu yere ateşin karşısına yerleştim. Izgara gibi çizgili kafasıyla kuş tüyü bir yastıkta toz toparlak yatan Hamilcar burnunu bacaklarının arasına sokmuştu. Düzgün soluğu kalın ve yumuşacık kürkünü kaldırıp indiriyordu. Yaklaşmamla beraber akik renkli göz bebekleri yarı kapalı göz kapaklarının arasından şöyle bir parladı ve ''Ha yok bir şey canım benim adam bu'' diye düşünerek hemencecik kapanıverdi. Hamilcar dedim ayaklarımı uzatırken Hamilcar ''Ey şu kitap yurdunun uykucu prensi, gece bekçisi, şu yaşlı bilginin biriktirdiği 3-5 kuruşla ve binbir zahmetle edindiği el yazması ve eski baskı kitapları o pis kemirgenlere karşı koruyup duruyorsun.'' Askeri becerinle korumakta olduğun bu sessiz kitaplıkta sultanlar gibi keyfince uyuyabilirsin Hamilcar. Çünkü sen bir Tatar savaşçısın. Korkunç görünüşünü bir şark dilberinin ağır aksak zerafetiyle bağdaştırmayı beceriyorsun. Kahraman ve tutarlı Hamilcar. Farelerin ay ışığında ortaya çıkıp Bollandist din bilginlerinin Acta Sanctorum'u Chamberlain adındaki Cizvit din adamının bağladığı ve kendinden sonra Bollandistler adını alan papazların tamamladığı 62 ciltlik Acta Sanctorum Kutsal İşler adlı dev yapıt. Önde cirit atmaya başlayacakları zamana dek uyu bakalım. Bu söylevin başlangıç kısmı Hamilkar'ın hoşuna gitmiş olmalı ki kaynayan çaydanlığın fokurtusuna benzer bir gırtlak mırıltısıyla o da katıldı bana. Ama sesim biraz fazla çıkmaya başlayınca Hamilkar kulaklarını indirip alnına zebra derisi gibi çizgili tüylerini kırıştırarak bu şekilde nutuk atmanın hiç de yakışık almadığını ihtar eder gibi beni uyardı ve sanırım şöyle düşünmeyi sürdürdü. Bu kitap delisi adam amma da boş konuşuyor. Oysa bizim hizmetçi kadın ağzını her açına dişe dokunur bir şey söyler. Her sözünde bir hikmet vardır. İster bir yemek haberi olsun, ister kıçına yiyeceğin bir tekme habercisi. Ne dediğini bilirsin hiç olmazsa. Gel gelelim, bu moruk hiçbir anlam taşımayan sesler çıkartmaktan öte gitmiyor. Hamilkar böyle düşünüyordu zahir. Onu düşünceleriyle baş başa bırakıp ilgiyle okumaya koyuldum, bir kitap açtım. İlgimi çekiyordu çünkü bu el yazması kitaplar üzerine bir katalogtu. Ben bir katalogdan daha kolay, daha çekici, daha hoş okuyacak bir şey hatırlamıyorum. Okuduğum katalog 1824'te Sir Thomas Raleigh'in kütüphane memuru olan M. Thompson'ın tarafından yazılmış olup, doğrusu aşırı derecede kısa tutulmak gibi bir kusura sahipti. Hani benim kuşağımdan arşivcilerin diplomasi ve paleografi eserlerine getirdikleri o eksiksiz bilgilendirmeden eser yoktu. Söylenmeyeni tamamlamak ve keşfetmek size kalıyordu. Belki bu yüzden ben onu okurken hayal gücü benimkinden daha gelişmiş birinin düş kurma diyebileceği bu duyguya kapılıyordum adeta. İşte tatlı tatlı bu düşüncelere dalıp gitmişken hizmetçi kadın somurtkan bir tavırla Bay Kokkoz'un benimle konuşmak istediğini haber verdi. Gerçekten de kadının ardından bir adam kütüphaneye süzülüverdi. Ufak tefek bir adamdı bu. Sırtında ince bir ceket olan, kuru yüzü, zavallı bir adam. Bir sürü selam, sabah ve hafif gülümsemelerle bana doğru yaklaştı. Yüzü pek solgundu. Her ne kadar genç ve canlıysa da hastaymış gibi bir hali vardı. Onu görünce yaralı bir sincap görmüş gibi oldum. Kolunun altında yeşil bir kadın elbisesi vardı. Onu hemen bir sandalyeye koyduktan sonra elbisenin düğümlü dört ucunu çözüp bir yığın rengi sararmış kitabı ortaya çıkararak ''Beyefendi'' dedi, ''ben de sizinle tanışmak şerefine nail olmuş değilim.'' Efendim, sahaflık yapıyorum ben. Başkentteki belli başlı kitap evleriyle iş yapıyorum ve bana güvenmek şerefini bahşedeceğinizi umarak size elime yeni geçen bazı değerli kitapları getirmek cesaretinde bulunuyorum. Hoppala, al bakalım. Bu insan müsveddesi Kuazzocuk bana ne menem değerli yeni kitap getirmiş ola ki? Elime tutuşturduğu ilk cilt Burgonyalı Merkuriyet'in ve Yüzbaşı Burida'nın aşıklarını konu alan Nesle Kulesi hikayesi oldu. Yüzünde bir gülümsemeyle bu bir tarih hikaye kitabıdır dedi. Yaşanmış bir hikaye kitabı. Ha, öyleyse son derece can sıkıcı olmalı diye yanıtladım. Çünkü palavra sıkmayan tarih hikaye kitaplarının hepsi çok sıkıcıdır. Ben kendim de onların gerçek olanlarını yazmaktayım. Şimdi mesela siz yanılıp da onlardan birini alıp kapı kapı gezdirseniz korkarım ömrünüz boyunca o kitap sizin şu yeşil çuhada kalır. Neden derseniz hiçbir ev kadını onu satın alacak kadar şaşkın olacağını sanmıyorum. Ufak tefek adam gayet saygılı bir şekilde tabii efendim diye yanıt verdi. Sonra gülümsemesini hiç bozmadan bu defa bana Holisio ile Abby Elliard'ın aşıklarını uzattıysa da ona benim yaşımda bir adamın bir aşk hikayesiyle pek işinin olmayacağını anlattım. Yine güleç bir şekilde bana sosyete oyunlarının kuralını uzattı. Pike, bezik, ekarte, whist, zaratma, dama, satranç. Maalesef dedim. Eğer bana bezik oyununun kurallarını hatırlatmayı düşünüyorsanız benim eski arkadaşım Bignan'ı da geri getirmelisiniz. 5 tane akademi kendisini törenle mezarlığa uğurlamadan önce onunla her akşam kağıt oynardım. Yahut da şuradıcıktaki yastıkta uyuyan Hamilkar'ın ağır başlığını yok edip ona insan icadı oyunları oynayacak bir uçarlık vermelisiniz. Çünkü o benim akşamlarımın tek dostudur artık. Ufak tefek adamın gülümsemesi belirsizleşti ve bozuldu. Peki efendim dedi, size şunu vereyim, sosyete eğlenceleri üzerine yepyeni bir kitap. İçerisinde kelime oyunları, mesela kırmızı bir gülü nasıl beyaz bir güle çevirirsiniz gibi numaralar da var. Ona çoktandır güllerle aramın bozuk olduğunu söyledim. Numara yapmaya gelince bilimsel çalışmalarım sırasında farkında olmadan yaptıklarım varsa onlar bana yetip de artardı bile. İnsan kırıntısı minik adam son kitabını son gülümsemesiyle birlikte uzattı. Bu kez de şöyle dedi. Buyurun, size rüyaların anahtarı, görüp göreceğiniz bütün rüyaların açıklamaları var burada. Altın görme, hırsız görme, ölü görme, kule tepesinden düştüğünü görme, aklına ne gelirse hepsi var. Lafı ağzından kapıp taşı gediğine koymak için tezgahtar ziyaretçime cevabı hemen yapıştırdım. Tamam tamam dostum, ama o dediğin rüyalar neşelisi, acıklısı ve daha niceleri sonuçta hep aynı kapıya çıkar ki ona da hayat rüyası derler. Şu senin minik sarı kitap bana onun anahtarını veriyor mu bakalım? İnsan kırıntısı vermez olur mu efendi yanıtladı. Bu tam bir eser, üstelik pahalı da sayılmaz. 1 frank 25 santim efendim. Seyyar satıcıyla aramdaki konuşmayı daha fazla uzatmadım. Söylediklerimin şurada aktardıklarımın aynısı olduğunu iddia edecek değilim tabii. Onları yazıya dökerken biraz genişletmiş olabilirim. Bir güncede de olsa olup bitenin sözcüğü sözcüğüne aktarmak hayli güçtür. Ama onunla konuştuklarım tam tamına bunlar olmasa da aklımdan geçenler bunlardı. Hizmetçime seslendim. Benim evde zil mil yok çünkü. Teresa dedim. Rica etsem Bay Kokoza'ya kapıyı gösterir misiniz? Ha, kendisinden sizi ilgilendirebilecek bir kitap var, rüya tabirleri. Onu sana vermekten mutluluk duyarım. Hizmetçim bana şu yanıtı verdi. Beyefendi, uyanıkken rüya görecek zaman olmayan, uyurken o zaman nereden bulsun? Tanrı'ya şükür benim günüm ancak benim işime yetiyor. İşim de günüme. Ben her akşam, Tanrım şu yapacağım istirahat bana çok görme, bana yardımcı ol diye duam edebiliyorum. Artık ne yatakta ne ayakta rüya gördüm var. Halamın kızı gibi pufla ayak yastığını şeytanda sanmıyorum. Hem bana sorarsanız burada yeterince kitabımız var. Beyefendi başını döndürecek kendine ait binlerce kitabı var. Bana gelince bendeki 2 kitap, dua kitabımla köy mutfağım bana yeter. Hizmetçim bu laflardan sonra adamcağızın pılı pırtısını yeşil elbiseye doldurmasına yardımcı oldu. Küçük adamcık Kokkoz artık gülmüyordu. Gergin yüz hatları o denli acı bir ifade taşıyordu ki böyle zavallı bir adamcağızla az da olsa alay etmiş olduğum için üzüntü duydum. Onu geri çağırarak kitaplar arasında gözüme ilişen Estelle ve Neomiri'nin hikayesine şöyle bir baktığımı, erkek olsun kadın olsun köy çocuk çobanlarını çok sevdiğimi, uygun bir fiyata verirse bu 2 kusursuz aşığın hikayesini memnuniyetle alacağımı söyledim. Kokko sevinçten aydınlanan bir yüzle size bu kitabı 1 frank 25 sente bırakırım efendim diye yanıtladı. Bu tarihi bir eserdir ve ondan çok memnun kalacaksınız. Size hangi eserlerin uygun olacağını biliyorum şimdi. Sizin bu işin erbabı olduğunuzu görüyorum. Yarın size Popaların Cinayetlerini getireceğim. İyi kitaptır. Hem de amatör baskısını getireceğim ki içindeki resimler renklidir. Ondan böyle bir şey yapmamasını rica ettim ve memnun şekilde sağladım. Yeşil elbise koridorun loşluğunda satıcıyla birlikte gözden kaybolunca hizmetçime bu küçümen zavallı adamın başımıza nereden düştüğünü sordum. Tam sözcüğünü buldunuz dedi bana. Başımıza çatıdan düştü efendim. Çatıdan karısıyla beraber orada otururlar. Ne diyorsunuz Teresa, karısı da mı var bunun? İşte bu harika. Şu kadınlar ne tuhaf yaratıklardır. Kendisi ki ufak tefek bir kadıncağızdır herhalde. Ne olduğunu pek bildim yok. Fakat onu her sabah merdivende sırtını yağ lekeriyle dolu ipek bir elbiseyle gidip gelirken görüyorum. Parlak gözlerini süzüp duruyor. Şimdi Allah için şu gözler var ve şu elbiseler buraya acındığı için kabul edilen bir kadına hiç yakışır mı? Onları çatı katına evin çatısı onarılırken kocası hasta, kadın da pek garip bir durumda oldukları için kabul ettiler. Kapıcı kadın bu sabah kadın sancıları olduğunu ve o saatte yatağa girdiğini söylüyor. Çocuk sahibi olmaya çok gereksinimleri varmış gibi. Ha bak Teresa dedim. Buna göre elbet çocuğa mocuğa hiç gereksinimleri yoktur. Lakin tabiatına bir çocukları olsun istemiş demek ki. Onlar da onun tuzağına düşmüşler. Tabiatın hileleriyle başa çıkmak için müthiş tedbirleri olmak gerek. Onları ayıplamak yerine acımamız lazım. İpek elbiseler gelince onlardan hoşlanmayan kadın var mı ki? Havanın kızları süse bayılırlar. Kendisi düşünsenize Teresa, siz ki ciddi ve aklı başına bir kadınsınız, sofrayı hazırlarken beyaz bir örtü bulamadığınızda nasıl da ahvah ediyorsunuz? Neyse, söyler misiniz bana, bu insanların kilerinde kendilerine gerekenleri var mı bari? Nasıl olsun beyefendi? Kapıcının bana dediğine göre adam gördüğünüz işte biraz önce takı işlerinde simsarlık yaparmış ama bilmiyorum neden. Artık saat filan satmıyor. Şimdi eski kitaplar, burç takvimleri gibi bir şeyler satıyor. Bu da düzgün bir meslek sayılmaz. Ben Tanrı'nın bir yıldız falısı açısından razı olacağına hiç inanmıyorum. Hele karısı söz aramızda hiçbir şeye yaramayan bir sünepe. Kendimin gitar çalacağına ne kadar inanmıyorsam onun bir çocuk yetiştirebileceğine o kadar inanırım. Buraya nereden düştüler bilinmez ama kaygısızlar ülkesinden sefalet tanrısının arabasına binip geldiklerinden gayet eminim. Nereden gelirlerse gelsinler Teresa, onlar mutsuzlar, kilerleri de tam takır. Öyle vallahi. Çatı kaç yerinden delinmiş, yağmur olduğu gibi içeri akıyor. Ne eşyaları var ne çamaşırları. Ne marangoz ne dokumacı bu Hristiyan evlatlarının semtine uğramış sanki. Bu ne kadar acı biliyor musun Teresa? Aslında bir Hristiyan ki şu bizim imansız Hamilkar kadar bile iyi durumda değil. Peki ne diyor bu duruma o kadıncağız? Beyefendi ben o insanlarla asla konuşmam. Ne dediğini de ne söylediğini de bilmiyorum. Fakat kadın bütün gün şarkı söylüyor. İçeri girerken veya çıkarken merdivenden hep sesini duyuyorum. E öyleyse. Kokkozun mirasçısı şu köy bilmecesindeki yumurtanın dediğini dese yeridir. Anam beni şarkı söyleye söyleye yaptı. Aynı şey 4. Henry'nin de başına geldi. Jonet de Albert, Gaskonya'nın ünlü Albert ailesinden gelen kral 4. Henry'nin annesi. Sancılarının başladığını anlayınca şu eski Bear'ın şarkısını söylemeye koyulmuştu. Ey Meryem anamız köprüyü aşın. Koşun artık benim imdadıma koşun. Yalvarın gökteki yüce Tanrı'ya. Gelip kurtarsın beni çabuk. Versin bana bir oğlan çocuk. Bahtsız insanlar dünyaya getirmek elbette akıl kârı değil. Gel gelelim bu her gün yayılıp duruyor Teresecim ve dünyanın tüm filozofları bir araya gelse bu aptalca adeti değiştiremez. Bayan Kokoz da ona uyuyor ve şarkısını söyleyip duruyor. Her neyse iyi ki de öyle yapıyor. Ha bakın Teresa bugünkü çorba tenceresini ocağa koymadınız mı daha? Koymaz mıyım beyefendi? Belki de taşmıştır gidip bakayım. Pekala ama tenceremizden bayan Kokkoz'a götürmek üzere bir tas sıcak çorba ayırmayı unutmayız. Ne de olsa bizim en yakın komşumuz sayılır. Hizmetçim çıkmak üzereydi ki yeri gelmişken hemen ekledim. Teres, her şeyden önce de şu işlerimize bakan arkadaşınıza haber iletmeyi ihmal etmeyin. Kendisine söyleyin, bizim odunluktan şöyle kocaman bir kucak odun alıp kokkozların çatı katına çıkarıversin. Odunların arasında şöyle baba bir odun, gerçek bir Noel kütüğü koymayı unutmasın. Küçümen adama gelince rica ediyorum, eğer yine gelirse kendisini ve sararmış kitaplarını nezaketle kapıda tut. Bu küçük düzenlemeleri de bekar bir ihtiyarın ince benceliğiyle yaptıktan sonra kataloğumu okumaya koyuldum. Birden müthiş bir hayret ve büyük bir heyecan ve şaşkınlıkla şu anda bile ellerimin titremesine engel olamadan kaydettiğim şöyle bir bölümle karşılaşmayayım mı? Jacques de Voragine, Altın Menkibesi, Fransızca tercüme Küçük Forma. 14. yüzyıldan kalma bu el yazması kitap, Jacques de Voragine'nin ünlü eserinin oldukça tamam sayılabilecek bir çevirisi yanında şunları da içermektedir. Biz 1. Azizler Ferrol, Ferrution, Germain, Vincent ve Droctovie, 2. Axurelli, Aziz Germain'in Mucizevi Defni üzerine bir şiir. Bu çeviri, bu menkibeler ve bu şiir Rahip Jean Totot Muille tarafından yapılmış ve yazılmıştır. El yazması deri üzerinedir. İçerisinde bir sürü bezenmiş harfler, gayet zevkle çizilmiş iki minyatür bulunmakta olup maalesef iyi korunmamış durumdadır. Minyatürlerden biri Meryem'in arınmasını, öteki Proserpine'nin taşlandırılmasını temsil etmektedir. Şu işe bakın. Alnımı ter bastı, gözlerim buğulandı, içimin titrediğini ve kızardığımı hissettim. Ne diyeceğimi bilemediğimden içimden bir nara atma isteği yükseldi. Hazine diye buna derler. 40 yıldır Hristiyanlaşmış Galya üzerine çalışırım ben. Özellikle Saint Germain d'Auxerre manastırının üzerinde. O koca şanlı manastırdı ki bizim ulusal sülalemizi kuran ünlü keşiş kralları çıkartmıştır. İşte şimdi ya yetersiz bir tanıtlamayla geçiştirme suçu işlenmiş de olsa elimdeki şu el yazmasının o koca manastırdan geldi benim için kesindi. Her şeyi kanıtlıyordu. Bunu bana çevirmen tarafından eklenmiş açıklayıcı yazıların tümü Kral Childebert'in Kutsal Vakfı'na göndermeleri yapıyordu. Aziz Drog Towie'nin sözleri özellikle anlamlıydı çünkü onlar benim sevgili manastırımın ilk keşfine aitti. Aziz German'ın kabri üzerine Fransızca olarak yazılmış şiir ise beni aldı. Hristiyan Galya'nın can damarı olan o saygın bazilikanın ta kubbe altına götürdü. Altın menkibenin kendisi kocaman ve hoş bir yapıttır. Saint Domenico tarikatının belirleyici ve Cenova başpiskoposu olan Giugiasto Voragione 13. yüzyılda Katolikliğin azizlerine ilişkin töreleri toparladı ve bunlardan öylesine zengin bir derleme yapıt yarattı ki manastırlarda ve şatolarda her gören bu altın bir menkibedir diye haykırmaktan kendini alamadı. Altın menkibe özellikle İtalyan azizleri yönünden çok zengindir. Galyalılar, Almanlar ve İngiltere orada az yer alır. Veronica Batı'nın en büyük azizlerini soğuk bir sis arasında şöyle böyle görür sadece. Bu nedenledir ki bu değerli menkibenin Akitanyalı, Alman ve Saksonyalı çevirmenleri onun anlattıklarını ulusal azizlerin hayatlarına da eklemeyi unutmamışlardır. Bendeniz altın menkibenin el yazmalarından az buz okumadım, onların karşılaştırmalarını az yapmadım. Bilgin dostum Bay Paulin, Paris'in Kralın Kütüphanesi'ndeki el yazmaları hakkındaki güzel kataloğunda yer alanları biliyorum. İşlerinden özellikle ikisi dikkatimi çekmişti. Biri 14. yüzyıla ait ve içinde Jean Bellet'in bir çevirisi olan bir katalog, öteki de Jacques Vignay'ın çevirisini içeren bir ve bir 100 yıl sonraya ait olanıdır. Her ikisi de Colbert fonundan geliyorlar ve unutulmaz Kolbenite tabletlerindeki yerlerini kütüphaneci Baluze'nin himmetleriyle almışlardır. O Baluze ki ben onun adını şapkamı çıkarmadan ağzıma alamam. Çünkü şu koca allameler çağında Baluze büyüklüğüyle herkesi çaşkına çevirmiştir. Bigot fondan çok hayret uyandıran bir kodeks de biliyorum ben. Bunların saygıdeğer biri olan Gotik Strasbourg baskısı dahil ki bu esere 1471'de başlayıp 1475'te bitirilmiştir. Basımı yapılmış 74 yayın tanıyorum. Ama bu el yazmaların hiçbiri, bu yayınların da hiçbiri Azizler Ferret, Ferrution, Germain, Vincent ve Drostovi'lerden menkübeler içermiyor. Hiçbiri J.M. Taut Molle'nin adını taşımıyor. Yani hiçbiri de Saint Germain des Prés Manastırı'ndan çıkmıyor. Onların hepsi Bay Thompson tarafından yazılmış el yazmasının yanında, bir saman çöpü altının yanında neyse işte ancak o kadardılar. Ben şimdi bu belgenin varlığını söz götürmez bir kanıtını gözlerimle görüyor, parmaklarımla dokunuyordum. İyi de ya belgenin kendisi, o ne olmuştu? Sir Thomas Raleigh, soylu zenginlerin bir kısmını götürdüğü Kome Gölü'nün kıyısına çekilip gitmiş, yaşamını orada sona erdirmişti. Peki o götürdükleri ne olmuştu? Nereye gitmişti o ince meraklı soylunun ölümünden sonra Jane Taut Molle'nin el yazması oradan nereye gitmişti? Niçin diyordum kendi kendime bu değerli kitabın var olduğunu niçin öğrendim? Ona sahip olamadıktan, onu bir daha hiç göremeyecek olduktan sonra. Bilsem ki oradadır, onu bulmak için Afrika'nın kavurucu göbeğine veya kutba kadar giderdim. Ama bilmiyorum ki nerede olduğunu. Acaba üç dili bir kilit altında demir bir dolapta mı saklanıyor? Kıskaç bir kitap delisi tarafından, bilmiyorum, yoksa bir cahilin ambarında mı küflenmekte? Belki de koparılmış yaprakları bir ev hanımının turşu kavanozlarını örtmektedir diye aklıma geldikçe de içim titriyor. 30 Ağustos 1850. Bunaltıcı bir sıcak adımlarını ağırlaştırıyordu. Kuzey rıhtımının duvarlarını adeta sürünüyor ve ılık gölgede yürürken eski kitap, istampa ve antika mobilya dükkanları gözlerimi eğlendiriyor, zihnimde çağrışımlar uyandırıyordu. Kitaplara takılarak, rastgele dolaşarak Pleiade grubu şairlerinden birini alınmış çarpıcı birkaç dizenin tadına varıyor. Waterloo'dan zarif bir maskeller alayına göz atıyor. İki elle kavranacak bir palayı, çelik bir boyun zırhını, bir tolgayı gözümle okşayıp geçiyordum. Aman yarabbi, bu ne kalın bir kask, bu ne ağır bir zırh, bir dev elbisesi olmasın? Yok canım, böcek bağısı. O devrin adamları Mayıs böcekleri gibi zırhlara bürünürler, zayıflıklarını odun içinde gizlerlerdi. Oysa tam tersine gücümüz içimizdedir ve zırhlanmış ruhumuz cılız bir bedende yer alır. Al işte, eski devirden kalma bir hanımefendinin pastel resmi, bir gölgeymişçesine silinmiş çevresine bir gülümseme, yarım parmaklı bir gündüz eldiveni geçirdiği ile dizlerini tuttuğu kurdelalı bir yavru ceylana sarılmış. Bu resim içimi tatlı bir hüzünle dolduruyor. Tabii ruhlarında böyle yarı yarıya silinmiş bir pasteli olmayanlar benimle dalga geçebilirler. Tavlanın kokusunu alan atlar gibi barınağıma yaklaştıkça adımlarım sıklaşıyor. İşte sana bir insan kovanı içerisinde biraz acımsı bir bilgelik balını damıttığım benim hücrem. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.